Musa 3. ayrım.
Sayfa 48. Görünüşün ardındaki gerçek. Ateşli bir kan, uyumlu ve tek düze bir hayatla yetinmez. Dünyaya hükmetmek isteyenler ile büyük suçluların, yani insanların hükümlerine önem vermeyenlerin bu kadar çok olmasının nedeni budur. Ptahmos, atanma haberini verebileceği bir babası olmadığını hatırladı o an. Ne de akrabaları arasında güzel haberi verip sevinci ve övüncü paylaşabileceği önemli bir erkek. Bahçede unutulmuş bir anının birden geri gelmesiyle durdu. 3 yıl önce Nezmet'e sormuştu. Benim babam kim? Soru kendisine elbise yapmak istediği bir kumaşı yoklamakta olan Nezmet'i apansız yakalamıştı. Biraz hüzünlü, biraz cansız gözlerle bakmıştı. Sonra acı bir alay ve belli belirsiz bir melankoliyle cevap vermişti. Bir apiru. Ptahmos kelimedeki hoş olmayan gizli anlamları bilmez değildi. Ben de mi apiruyum? Diye sormuştu bu kez. Kumaşı yakından incelermiş gibi yapan Nezmet, apiru değilsin. Çünkü benim oğlumsun, diye devam etmişti. Babanın kim olduğunun hiçbir önemi yok. Benim oğlum olmasaydın bu sarayda olamazdın. Artık bunu düşünme. Ama o düşünmüştü. Biraz da utançla Nezmet ona bir kusuru olmadığını söylemiş gibi. Orada güneşin altında şaşkın, kararsız göğüs geçirdi. Ama coşkusu hüznünü silip süpürdü çabukça. Annesine haberi vermesi gerekti. Nezmet'in dairesine giden merdiveni dörder dörder atlayarak çıktı. Nezmet, onun dairesinin kapılarını kırarcasına açtıktan sonra hizmetçileri savurarak odasına daldığını görünce şaşırdı. Sonra korktu. ''Oğlum!'' diye haykırdı. ''Ne oldu?'' ''Kral!'' diye başladı Ptahmos. Sonra biraz sakinleşerek devam etti. ''Aşağı Mısır'daki Krallık Belgeleri İdaresi'nde başkan yardımcısının asistanlığına atadı beni.'' Nezmet derhal anladı. Krallığın en önemli yöneticilerinden birine asistan. 15 yaşında. Ve aşağı Mısır'da diye düşündü genç kadın. Kral Ptahmos'u böylece apiruların ikinci derecede efendisi olarak görevlendirmişti. Kendi kendine ileride bu olağanüstü atamadaki acı istihzayı düşünmeye çok vaktim olacak dedi Nezmet. Setinin her zamanki adetiydi. Lütuflarında bile can sıkacak bir yan olurdu. Kollarını açtı. Ptahmos annesinin kollarına atıldı. Papirus hala avcundaydı. ''Bunu kutlamak gerek.'' dedi anne. Oğlundan daha çok heyecanlıydı. ''Babana, yani Nahd'a haber vermeliyiz. Çok mutlu olacaktır. Kız kardeşlerine de, Sese'ye de.'' Sese, Ramses'in takma adıydı. ''Sese'ye de, tabii. Amses'i de çağırmalıyız.'' dedi Ptahmos. ''Kral benimle ona bir armağan gönderdi.'' Konuşmasını düzgünce tamamlayamayacak kadar heyecanlı terasa çıktı ve nehrin sınırsız büyüklüğünü seyretti. Göğün gümüşle kapladığı esmer ve kıvamlı bir deniz. Yüreği mutluluktan çatlayacak gibi oldu ve mutluluk hurma şarabı içmişçesine sarhoş etti onu. Kutlamanın o gece yapılmasına karar verilmişti. Sonra ertesi akşama bırakıldı. Çağrılanlardan hepsinin geleceğinden emin olmak gerekiyordu. Nahd'ın akşam yemeği sırasındaki neşesi yapmacık değildi. Belki gizli bir kıskançlığın karıştığı bir hüzün hissediliyordu. Kralın Ptahmos'la olan konuşmasını tekrar ettiriyor, başını sallayarak basit kelimelerin bile tadını çıkarıyordu. Ptahmos'u o gece uyku tutmadı. Aysız gökyüzünü seyretti, kurbağaları dinledi, yarasaların uçuşlarını izledi. Ancak sabaha karşı biraz dalabildi. Sabah hasırdan yatağında uyuyordu ki hizmetkar uyandırdı onu. Pencerelerdeki hasır örgü panjurların dışında sinekler içeri girmek için sabırsızlanmaya başlamıştı bile. Saray terzileri seni bekliyor prensim. Saray terzileri, oldukça karışık ve esrarlı bir cümle. Nahd senin için çağırdı, diye anlattı hizmetkar. Yıkanmak için yandaki hamama geçerken gelişi güzel bir örtüye sarındı. Adama, bana ballı su getir, dedi. Terziler 3 kişi, 50'lik bir adam, yardımcısı ve çırak odaya girdiler. Üçü de gülümsüyordu ve genç adamın önünde eğilerek övgülere başladılar. Belli etmemeye çalıştığı bir şaşkınlıkla onları dinliyordu. Bu da yürüyeceği yolun bir parçasıydı. Sonunda bir el hareketiyle sözlerini kesti. Yaşlı terzi başını sallayarak ona baktı. Terzibaşının kuşkusuz kralın yeni gözdesine duyulan merakın neden olduğu incelemesi kısa bir süre sonra yine Ptahmos'un işaretiyle sona erdi. Altı tören üslüğü bir o kadar da altlık diye aşırı bir neşeyle konuştu adam. Elinde 3 arış uzunluğundaki cetvelle başlangıç olarak. Ptahmos'un ölçülerini aldı. Önce bileklerden beline kadar. İki arış bir çeyrek, dedi cırlak ve keyifli bir sesle. Çırak, kamış kalemini yanında taşıdığı hokkaya batırarak acele yazmaya başladı. Prensimiz bir adım atıp bir an hareketsiz kalabilir mi? Dedi terzi. Bilekler arasındaki uzaklığı ölçtü ve bağırdı. Bir arış bir çeyrek. Çırak yazdı. Ben sadece başkan yardımcısının asistanıyım, diye söze başladı Pıtahmos. Terzi başı görmüş geçirmiş bakışlarını Pıtahmos'un gözlerine dikti. Yüzünde anlamlı bir gülümseme belirdi. Başkan yardımcısı asistan olarak kendine bir prens bağışladıkları için krala ve tanrılara şükran borçludur. Ve birden ciddileşerek, mantolar, dedi. Tören mantoları. Prensin önemli günlerde mantolara ihtiyacı olacak. Aşağı Mısır'da terziler bizim tarzımıza alışık değildir. İnanın bana prensim, krallığın en güzel mantoları Memphis'te dikilir. Hizmetkar elinde kulpsuz bir testideki su ve bir kase balla gelmişti. Efendim karıştırmamı ister mi? Diye sordu. Pıtahmos bakışıyla evet dedi. Ve terzinin sözlerini zihninde tartarken bir hurma istedi. Demek saray yeni görevini böyle algılıyordu. Yönetim basamakları içinde o sadece krallık belgeleri idaresinde bir asistandı. Ama gerçekte kim olduğunu herkes biliyordu. Bir prens olarak krallığın gücünü ve yetkilerini de kendinde taşıyordu. Dalgın ve düşünceli hurmayı ısırdı. Terzi başı ayağa kalkmıştı. Baş parmağını sırtına, tam ensesinin altına koydu. Sonra manto eteğinin uzunluğunu ölçmek için eğildi. 3,5 arış. Çırak yazıyordu. Manto, diye tekrar konuştu terzi. Karmaşık bir giysidir. Sırta iyice oturması, önde bol durması gerekir. Pıtahmos'u muzip gözlerle süzdü. Arkada oturmuş, önde bol prensim. Omuzlarda geniş, belde dar. Ve efendimin beli kusursuz. Pıtahmos övgüyü duymamış gibi yaptı. Bir bardak balla tatlandırılmış su içti ve başını sallayarak cevap verdi. Terzi başı omuz ölçüsünü aldı. 2 arış ve 1/5. Sonra bir şeritle Pıtahmos'un belini ölçtü ve bağırdı. 2 arış 1/2. Çırak papirusuna hızlı hızlı yazdı. Bir hizmetkar sopa ucuna yerleştirilmiş bir at kuyruğunu odada öfkeyle sallıyor, sinekleri ürkütmek için pişt diye bağırıyordu. Gerçekten korktu sinekler ve hepsi dışarı çıksın diye yarıya kadar açılmış hasır örgü panjurların altından kaçtı. 1-2 de eşarp, diye sordu terzi başı. Eşarpları saray rahipleri takmıyor mu? Diye sordu Pıtahmos. Bazı yüksek memurların boyunlarına, gelişi güzel, özensiz, bazen de pek şişinerek bağladıkları bezleri düşünerek. Eşarplar efendim, prens gibi yüksek ve özel nitelikli kimselerin takması içindir. Öyleyse 2 eşarp olsun, dedi Pıtahmos. 2 eşarp. Çırak kalemini hokkaya daldırdı. Sandallar prensim, diye sordu terzi başı. Sepici arkadaşımı çağırmamı emreder misiniz? Pıtahmos ne cevap vereceğini bilemedi. 3 çift sandalı vardı. Tören sandalları gereklidir sanıyorum. Dostum sepici çok yumuşak sandallar yapıyor. İnce kuzu derisiyle astarlanmış, altın tozu emdirilmiş yumuşak inek derisinden ve üzeri turkuaz kabaralarla süslü. Efendimin soylu ayakları çok rahat edecektir. Pıtahmos nezaketle gülümsedi. Aslında açıkça gülmemek için kendini zor tutuyordu. Ayakların bile soylu oluşu çok komikti. Terzi başı, turkuvazla süslü 3 tören sandalı ısmarlanacak, diye bağırdı. Çırak sürekli yazıyordu. Efendimin istediği başka bir şey daha var mı? Pıtahmos'un başka ne isteyebileceği konusunda hiçbir fikri yoktu. O güne kadar görünüşüne ve giysilerine doğru dürüst bakmamıştı bile. Aynı üslüğü ve aynı sandalları sadece yıkamak için değiştirerek eskiyene kadar giyiyordu. Terzi başının ve onun ardında Naht'ın fikirlerinin ciddiye alınabilir bir yanı olduğuna inanmıyordu. Amset ise ona bir insanın değerinin cesaretiyle, sağlam karakteri ve dürüstlüğüyle, yasalara olan saygısıyla ölçüleceğini öğretmişti. Pıtahmos, Lobut'la kuş avlamadaki ustalığının ve timsah avında denediği güçlü kollarının, erkek kardeşleri prenslerin süslü giysilerinden çok daha fazla övgüye layık olduğuna inanıyordu. Terzi başı, yardımcısı ve çırağı birkaç kez eğilip selamlayarak çıktılar. Pıtahmos yıkanmasına yardım etmesi için hizmetkarı çağırdı. Onun yerine annesi Nezmet geldi. Terzi başı seni memnun etti mi? Diye sordu. Sanırım ben onu memnun ettim, diye cevap verdi Pıtahmos. Karşılıklı gülmeye başladılar. Pıtahmos annesine bakıyordu. Onun solmaya başlayan güzelliği ve bütün varlığından akseden kırılganlığı karşısında duygulandı. Bu kadar çok ve pahalı giysiye ihtiyacın var mı gerçekten? Cevap vermeden bir an düşündü Nezmet. Sen kralı temsil edeceksin, diye anlattı. Ötekilerin bunu hissetmesi gerek. Bunu düşünmemişti. Artık kendi kendisine ait değildi. Bu konunun üzerinde duracaktı daha sonra. Nezmet, "Bir mabeyinci bu akşam Dayın Ramses'in şöleni açacağını bildirdi," dedi. "Kutlama onun sarayında yapılacak." Ptahmos, keyifsiz, "Neden Ramses'in sarayında?" dedi. "Burada yapamaz mıydık?" Oğlunun tepkisi karşısında sinirlenmiş görünen Nezmet, "O krallık naibi," dedi. "Tahtın varisi ve sarayı bizimkinden büyük." Doğruydu. Kral, veliahtına saray arazisi içinde görkemli bir saray vermişti. Tüm personeli, bekçileriyle ve birçok kadının yaşayabileceği ayrı bir bölümle. Bir an hiç konuşmadan birbirlerine baktılar. Besbelli Ptahmos'un geleceği sadece krala değil, Ramses'e de bağlıydı. "Ayrıca mabeyincisini Naht'a göndererek seni çok sevdiğini ve beğendiğini söylemiş," diye ekledi Nezmet. "Ve kralın seni onurlandırmasından mutluluk duyduğunu." Ptahmos başını öne eğdi. Hayatında ilk kez saraydaki inanılmaz boyutlara varan çıkar manevralarının bilincine varıyordu. Rekabet, entrika, yalanlar ve kuşkusuz kıskançlıklar ve ihanetler. "Naht'a teşekkür etmeyi unutma," dedi annesi dönüp çıkarken. "Seninle övünüyor." Ptahmos, Nezmet'in bakışlarındaki anlamı çıkaramadı. Annesine süzerek, "Sen hamilesin," dedi. "Evet," dedi Nezmet, gülümsüyordu. 4 aylık. İki kız kardeşi vardı Ptahmos'un. Birden heyecanla, "Bu kez bir erkek olur belki," diye hevesle düşündü. Sonra bir hizmetkar geldi, ona bir tören üslüğü getirmişti. "Yine mi giysi?" diye bağırdı Ptahmos. "Prens Ramses bu akşamki şölen için gönderdi," dedi hizmetkar. "Bundan böyle kralın temsilcilerinden biri olacağını söyledi." Giysi incecik ketenden, ince pilili, eteği altın simle işlenmiş bir üstlüktü. Ptahmos düşünceli bir yüzle üstlüğü inceledi. Sonra yıkanmak için soyundu. Şölen çok görkemli oldu. Ve Ptahmos en kısa zamanda Memphis'ten ayrılmaya karar verdi o gece. Şölen gerçekten de Ramses'in onuruna verilmiş gibiydi. Şölene hükmediyordu Ramses. Gürleyen sesiyle konuşuyor, etrafına kendinden memnun, kibirli gülümsemeler dağıtıyor, erkek kardeşlerini, yarım düzineden fazla prensi bir törendeymişçesine ciddi kabul ediyor, kız kardeşlerine, iki düzine prensese iltifat ediyor, mabeyincilerine, krallık danışmanlarına ve çok sakin görünen Amsetse'ye gülümsüyordu. Sonra hizmetkarlara yüksek sesle emir veriyor, hangi şarabın, hangi biranın, hangi bal şerbetinin sunulacağını söylüyordu. İnsan onun Ptahmos'un babası ve şimdiden hükümdarlığın efendisi olduğu zannına kapılabilirdi. Sonra Ptahmos'un hiç görmediği kadar çok sayıda iskemle ve bir o kadar da masa, hizmetkarlar ve köleler tarafından büyük salona taşındı. Büyük salonda başlıkları lotus çiçeği biçiminde pembe granitten 4 görkemli sütun vardı. Zemin de aynı granittendi ve cilalanarak cam gibi parlatılmıştı. Masa ve iskemleler yine hizmetkarlar ve köleler tarafından büyük bir yarım ay oluşturacak biçimde yerleştirildi. Tam ortada, teraslara ve Nil'e bakan büyük pencerelerin karşısında yer aldı Ramses. Ptahmos salonda oturuyordu. Sağında ilk karısı Sitre. İki punt maymunu, güvenli bir uzaklıkta, kölelerin eldivenli ellerine tünemiş papağanlarla birlikte haykırıp çığlıklar atıyordu. İki çıta, sürmeli, keyifsiz gözleriyle yüzü aşkın davetliyi süzüyordu. Prenseslerden biri, bağırıp çırpınan bir maymuna hurma şarabı içirmeye uğraşıyordu ve çevresindekiler gülüyorlardı. Ta yakınında oturmuş Nezmet ve Naht, Ramses'i hayranlıkla ve dalkavukça bir tapınmayla seyrediyorlardı. Geleceğin kralı da gerçekten bakışları üzerine çekmek için her şeyi yapmıştı. Ortadan yarılmış bir hurmaya benzeyen şehvetli bir ağzın üstündeki büyük burnu, irileştirilmiş, çekik gözleriyle Süleyman taşları, lapisler, turkuvazlar ve altınlarla işlenmiş geniş gerdanlığın süslediği çıplak göğsü, pırıl pırıl peruğuyla veliaht prens bir gençlik, güç ve zafer simgesi gibiydi. Yanında, üzerinde Ramses'in armağanı olan altın işlemeli üstlüğüyle Ramses'in şarabını içen, onun sarayının kızarmış kaz, ördek ve bıldırcınlarını, onun özel buğday, arpa ve çavdar ekmeklerini yiyen ve Ramses'in iltifatlarına katlanan başka ne denebilir? Ptahmos, duyduğu garip huzursuzluğu, öfkeyi belli etmemeye çalışıyordu. Sonra öfke bıkkınlığa ve melankoliye bıraktı yerini. Küçük maymun ona davetliler arasında konuşulabilir tek varlık olarak görünüyordu. Ama her şeye rağmen Amsetse'ye saygı ve övgüsünü ifade etmek için gerekli nezaketi, sesi ve gücü bir araya getirerek kral tarafından kendisine emanet edilen armağanı ona sundu. "Hepimizin kutsal efendisinin, büyük bir eğitimci olan öğretmenim Amsetse'ye bu armağanı vermesine vesile olmaktan mutluluk duyuyorum. İlahi sezgileriyle kralımız bir kamış kalemi seçti. Ben bu kalemin üzerinde gezinmiş olduğu papirus olmakla gurur duyuyorum. Sonra bir kutu içinde getirdiği armağanı çıkardı ve Amsesse'ye sunmak için ayağa kalktı. Coşkun bir alkış koptu. Ramses'in bakışları Ptahmos'un üzerindeydi. Genç adam ev sahibine döndüğü zaman bu bakışların içine işlediğini hissetti. Sonuç başarılı olmuştu. Çevreden övgüler duyulurken Amsesse çabucak "Prense de bir övgü" diye fısıldadı. "Aynı zamanda" diye devam etti Ptahmos. Ramses'e dönerek, "Naip prensimizin benzersiz konukseversizliğinden..." "Aynı zamanda" diye devam etti Ptahmos Ramses'e dönerek. "Naip prensimizin benzersiz konukseverliğinden dolayı çok mutluyum. İki dev ağacın gölgesinden yararlanan ne kadar talihlidir." Alkışlar koptu ve övgüler alkışları takip etti. Prenseslerin hepsi sarhoştu ve papağanlarla birlikte çığlıklar atıyordu. Ramses yüzünde bir zafer ifadesiyle ona bir kadeh uzattı. Ptahmos bakışlarıyla Ramses'in bakışlarını aradı. Göz göze geldiler ve velihat prens onu bir baş işaretiyle ödüllendirdi. "Demek kendime hakim olmuşum," diye düşündü Ptahmos şarabı içerken. "İyi bir öğrenciymişim." O geceye kadar hiç içmemişti ve Ramses durmadan kadehini dolduruyor, her seferinde kendi de içiyordu. Sonra şölenin sonlarına doğru çalgıcıların gürültüsü ve akrobatların hünerleri bittiğinde terasa hava almaya çıktığını hatırlayacaktı. Sonra uykusunun geldiğini. Terastaki kapılardan biri küçük bir odaya açılıyordu. Geniş bir yatak vardı. Yatağa uzanmıştı boylu boyunca. Belirsiz bir saatte ama hala geceydi, kurbağalar bağırışıyordu. Vücuduna yaslanan başka bir beden hissederek uyanmıştı. Kırmızımsı ışığıyla odayı aydınlatan tek bir lamba yanıyordu. Yanındakinin bir genç kız vücudu olduğunu fark etti. Dansöz kızlardan biriydi kuşkusuz, yüzü boyalıydı. Aşağı yukarı kendi yaşındaydı, belki daha da genç. En azından vücudu öyle gösteriyordu. Ptahmos çıplaktı. Üstlüğü sıyrılmıştı ve kızın kışkırtıcı sokuluşlarıyla organının sertleştiğini duydu. Gerisi karşı konulmaz bir doğallıkla geldi, hiç bilmediği şeyler olduğu halde. Elleri üzerine binmiş oturan kızın cilalı bronzdan bile daha pürüzsüz olan kalçalarını kavramıştı. Vücudu yay gibi gerildi. Kız ona doğru geldi. Küçük sert memeleri göğsünü dövüyordu. Üzerinde dört nala kalkmış bir tay gibi nefes nefeseydi. Genç adam çabucak boşaldı. Kız bir gece önceki dişi maymunu hatırlatan haz iniltileriyle kendini erkeğin göğsüne bıraktı. Sonra indi Ptahmos'un üzerinden. Ptahmos kızın göğüslerini okşadı usulca. Sonra kalçalarını, sonra yüzünü. Şafak sökmeden uyandı. Ramses'in sarayı karanlıktı. Ptahmos kalktı, başı kurşun gibiydi. Üstüne sarındı, sandallarını aradı ve bir an bedenine sinmiş karanfil kokusuna şaştı. Sonra hala uykulu, merdivenlere gitmek için henüz bomboş olan salonlardan geçti. Dişi maymunlardan biri, zincirlendiği yerde onu görünce sıska kollarını sallayarak bağırmaya başlamıştı. Sessizce güldü, odasına girdi. Kendini yatağına bırakırken naip prens bunu da düşünmüş demek diye aklından geçirdi. Dansöz de kuşkusuz onun ikramıydı. Tanımadığı bir kız. Ya o? Ptahmos? O kimdi peki? Tanıyor muydu kendini? İktidar ve yasa. Ptahmos'un aşağı Mısır'a gidişinden birkaç gün önce Ramses onu çağırmak için bir görevli gönderdi. Görevli 40 yaşlarında, yanık tenli, yüzü kırışmış enerjik bir teğmendi. Sesi ve bakışları nazik olduğu kadar da anlamlıydı. Söz konusu olan bir emir, bir buyruktu. Aldığı ilk emir kuşkusuz sonuncu da olmayacaktı. Genç adam bundan böyle krallığın hizmetindeydi ve velihat prensin yeni dayısının emrinde. Görevli ona sarayın avlusuna kadar refakat etti ve naip prense süzgeç görevi yapan mabeyinciler ve bekçiler arasından geçirdi. Protokol tümüyle kral sarayındaki gibiydi. Sadece bir farkla, kendine özgü bir tahtı olan Ramses'in ayaklarını öpmek gerekmiyordu. Henüz daha babasının ölümünden sonra olacağı gibi bedeninde kutsal ruhu taşımıyordu. Babası öldüğünde ruhu insan başlı bir kara leylek olarak ölülerin yargıcının Tanrı Osiris'in huzuruna çıkacaktı. Ve ona orada Ka'nın ölümsüz ve görkemli özbenliğinin yardımıyla hesap verecekti. Ptahmos iki büyük salonun ortasında geniş bir yolda yürüdü. Sağda ve solda salonlarda 20 kadar yazıcı masalara yığılmış papirusların arasında çalışıyorlardı. Bir sonraki hemen de her şeyiyle kırmızı olan salonda dört yüksek görevli ciddi sesleriyle tartışıyorlardı. Önlerindeki masalarda çok az papirus görünüyordu. Ptahmos onların bakan olduklarını tahmin etti. Geçerken konuşmalarından birkaç cümle yakalayabilmişti. Demircilerimize tunçtan araba yapmayı öğretmeliyiz. Böylece sadece bir çift atın rahatça çekebileceği kadar hafif olur. Yoksa köylülerin demir arabaları... Hemen ardından Ramses'in oturduğu odaya girdi. Nayip küçük bir subay grubuyla konuşuyordu. Ona baktı. Başını belli belirsiz salladı. Tartışmaya devam etti. Bakanların aksine subaylar hiçbir mücevher takmamışlardı ve sandallarının üstünde bacaklarında tunç baldır zırhları vardı. Subaylardan biri bir yandan da sinek yelpazesini sallarken "Askeri gücümüzün kararlılığını anlamadıkları sürece Libyalılarla sorun bitmeyecek," diyordu. "Şimdilik adamlar sinek gibi. Kovalıyorsunuz gidiyorlar, sonra rüzgarla birlikte geri geliyorlar." "Onları hizaya getirmenin tek yolu," diye cevap verdi Ramses. "Oasis'teki her iki ülkeye de birer garnizon kurmaktır. Hedefim aşağı Mısır'da 3 garnizon konuşlandırmak. Böylece doğudan ve batıdan gelebilecek istilacıların cesaretini kırmış oluruz." "Öyle düşünüyorum ki efendim," diye söze karıştı bir başka subay. "Libyalıları orduya almak faydalı olabilir." Öneriyi bir sessizlik izledi. "Verimli ovalarımıza doğru çekirgeler gibi iniyorlar. Çünkü ülkelerinde yiyecekleri pek bir şey yok. Onlara düzenli bir aylık verelim. Günde 2 öğün yemek, su. Sanırım kralın hizmetkarı olurlar kısa zamanda. Üstelik istilacıların zayıf noktalarını da iyi biliyorlar. Böylece işimize de yararlar." Ramses bir an gülümseyerek düşündü. "Fikir ilginç. Nefer seti, ilginç. Sana bir deneme yapman için yetki veriyorum. Başlangıçta 100 kadar Libyalıyla." İlk konuşan subay, "Peki işçi efendim?" diye sordu. "Garnizon binalarının inşaatına işçi bulmak zorundayız." "Apirolar var," dedi Ramses. Ptahmos daha büyük bir dikkatle dinlemeye başlamıştı. "Onlar Avaris'te tapınak inşaatında çalışıyorlar. Köylüyü de tarlasından alıp çalıştıramayız. Delta'da 30 bine yakın Apiru var. Son nüfus sayımının sonuçlarına baktım. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlarla 1/3'ünü oluşturan çocuklar ve ihtiyarları hesaba katmazsak bu 7000 işçi demektir. Avaris'teki inşaat için çok sayılmaz efendim." "Ptahmos," diye seslendi Ramses. Yeğeni yaklaştı. Subaylar ondan yana döndüler ve bakışlarıyla tarttılar bu yeni yüzü. "Prens Ptahmos, hükümdarımız tarafından Krallık Belgeleri İdaresi 2. Başkanına asistan olarak atandı." Ptahmos, şimdi sadece ordunun komutanlarıyla değil, saraydan o güne kadar yaşadığı, bildiği, tanıdığı her şeyden, çiçekli teraslardan, Amsetse'yle çalışarak geçirdiği sabahlardan, yarışların, kuş avlarının, şölenlerin ve kayık gezintilerinin dünyasından çok başka, çok farklı bir dünyaya ilk kez göz göze geliyordu. Ramses devam etti. "Ptahmos'u Oasis ülkelerinde inşa edilecek askeri üslerin inşaatına çalıştırılmak üzere Avaris'teki işçilerin 2000'ini almak ve gerekli 2000 işçiyi daha temin etmekle görevlendiriyorum. Garnizonların planları Memphis'teki mimarlarımız tarafından yapılacak ve Avaris'e, Prens Ptahmos'a gönderilecek. Prens de planları krallık binalarından sorumlu yöneticiye teslim edecektir." Ptahmos, Ramses'in sesindeki emreder tona hayret etti. Bir gece önceki şölende konuşan Ramses'in keyifli, şımarık sesi değildi bu. Ve Veliaht Prens, Ptahmos'un görevini ve yetkilerini genişletiyordu. Anlıyordu genç adam. Bu demekti ki, Avaris'teki Apirular bundan böyle Ptahmos'un bir ölçüde emrinde olacaklardı. Subaylarla yapılan tartışma bitmişti. Ramses, ayakta bekleyen Ptahmos'a döndü. Ptahmos o an fark etti. Subaylar da ayakta konuşmuşlardı. Oysa odada birçok iskemle vardı. "Artık kralın ve krallığın hizmetindesin Ptahmos. Bundan gurur duyduğunu sanıyorum. Haklısın. Devletimiz büyüktür. Kuzeyden güneye, denizden Punt ülkesine ve doğudan batıya, yine denizden çöllere kadar uzanır. Toprakları bereketlidir, zengindir, güçlüdür ve bütün bunlardan dolayı düşmanı çoktur. Ordumuzun bizi koruduğu dış düşmanlar. Ama iç düşmanlar da var. Silah taşımadıkları için bilemediğimiz, tanıyamadığımız düşmanlar. Onlar kralın yasalarına, yani Efendimiz kralın da sana söylemiş olduğu gibi Tanrı'nın yasasına boyun eğmek istemeyenlerdir. Ramses telaşsızca, kelimelerin seçiminde en küçük bir tereddüt geçirmeden çok rahat ve çok anlaşılır bir üslupla konuşuyordu. Bir taşa oyarak yazar gibi. Ptahmos heyecanlanmıştı. ''Bu iç düşmanları nasıl tanıyabileceğiz öyleyse?'' Ramses gülümsedi, öne eğildi. Sol elini kalçasına koydu ve Ptahmos'a dikkatle baktı. ''En önemlileri büyük toprak sahipleri, derebeyler. Onlar kralın yasalarını değil, kendi yerel yasalarını uygulamak istiyorlar. İhtirasları, yedikleri darbelerle ya da darbe korkusuyla bir süre frenleniyor ama hiçbir zaman tümüyle yok olmuyor.'' Bir de ülkemizde yaşadıkları halde başka tanrılara tapan ve bu nedenle kendilerini kralın yasalarından bağımsız sayanlar var. Bunlar Apirular. Apiruların taptığı tanrılar hangileri? Doğrusu ben de bilmiyorum diye cevap verdi Ramses, belli belirsiz bir alayla. Rahiplerin bazıları biliyordur herhalde. Onların inceleme yapmaya vakitleri vardır. Doğunun tanrıları kuşkusuz, çöllerde at koşturan adamların tanrıları. Senin için geçerli bir tek ilke olmalı Ptahmos. Bu ilkenin ekmeğini yiyenler yasalarına da saygılı olmak zorundadırlar. Ptahmos yutkundu. Kendisinden beklenen sivil görünümünde bir çeşit askeri görevdi. Hatta daha da fazlası. Bir anda krallığın yönetiminin inanılmaz boyutlardaki çarklarını görüyordu. Bugüne kadar bir nehir, evler, insanlar, ağaçlar görmüştü. Oysa görünmez bir güç, örgütlenmiş, dev tapınaklar kadar karmaşık ve düzenli bir güç vardı bunların yanında. Aynı zamanda bastıran, ezen bir güç. Ramses konuşmayı bitirdiğini belli eden bir ses tonuyla, ''Avar ise soyluluğuna ve üstlendiğin göreve layık bir biçimde gitmeni ve adamlarını oranın yerlilerinden seçmemeni istiyorum.'' dedi. Bu amaçla sana seninle birlikte gitmek üzere iki mızraklı süvari ve özel hizmetlerin için iki hizmetkar ve dört köle tahsis ediyorum. Mabeyinciyi çağırdı. Prens Ptahmos'un maiyetini çağırın. Birkaç dakika sonra huzurdaydılar. Hepsi sağlıklı, iri yapılı, 30 yaşına bile gelmemiş genç adamlardı. Ramses onlara döndü. Bugünden itibaren Prens Ptahmos efendinizdir. Adamlar başlarını salladılar ve Ramses çıkmalarını emretti. Mızraklı süvarilerin dışında sana iki at daha, iki katır ve dört eşek veriyorum. Oraya ata binmiş olarak ve arkanda iki mızraklı süvariyle gideceksin. İkinci başkan sana kalacağın yeri gösterecek ve başka hizmetkarlar da verecek. Gereken her şeyi ondan ve öbür görevlilerden istemekte tereddüt etme. Sen kralın temsilcisisin. Ayda bir kez bana gelmeni istiyorum. Yazılı raporları da isterim. Ama unutma ki söz, kamış kalemden daha esnektir. Şimdi yanıma gel. Ptahmos'u kucakladı. Konuşma bitmişti. Ptahmos eğilerek selam verdi. Mabeyincinin rehberliğinde kapıya kadar yürüdü. Orada Ramses'in sesiyle durdu. 15 yaşındasın yeğenim, dedi naif prens. Artık bir ev kurmanın zamanıdır. Ptahmos başını önüne eğdi. Bu bir kadın almak ve çocuk sahibi olmak anlamına geliyordu. Kendisi de bunu bazen düşünüyor, sonra unutuyordu. Dünya ona bir evden çok daha büyük görünüyordu. Kendi evi bile olsa. Kendin gibi soylu bir kadınla. Kız kardeşlerinin ve kuzenlerinin pek çoğu senin karın olmaktan mutluluk duyacaklardır. Ramses buna da karışıyordu demek. Ama yarın gidiyorum, dedi Ptahmos. Kaçamak bir cevaptı bu. Belki Ramses duymadı bile. Belki naif prensle böyle uzaktan konuşulmazdı ya da Ramses cevaplara hiç önem vermiyordu. O gece bir kez daha uyuyamadı Ptahmos. Tuhaf bir rüya huzursuz etti onu. Bir çöldeydi. Kör edici bir aydınlık çevresini sarmıştı. Sonra rüya bitti. Ter içinde uyandı. Yeni doğan gün onu ayakta buldu. Kendi kendine yıkandı. Hizmetkarlar eşyasını iki tahta sandığa yerleştirip katıra yüklediler. Nezmet kapının önünde göründü. Uykulu gözlerle kucaklaştılar. Oğluna küçük bir küp bal getirmişti. ''Sabahları beni hatırlaman için.'' dedi. Nah da gelmişti. Nedense zihni karışmış görünüyor, rahat konuşamıyordu. Karı kocanın ardında kızları da vardı. Çocuklara özgü, soğuk ve ilgisiz bakışlarla olanları seyrediyorlardı. Ptahmos onları öptü. Sevgi gösterilerini kısa kesmek için bir ay sonra geleceğim dedi. Hizmetkarlar bahçede bekliyordu. Sabahın sıcağına yakalanmamak için yola erken çıkmalıyız dedi. Nedenini bilmeden merdiveni her zamankinden daha fazla bir telaşla, belki de hakim olamadığı bir durumdan kaçmak için koşar gibi indi. Hizmetkarlardan biri onun ata binmesine yardım etmek için bekliyordu ve Ptahmos, maiyetinin yanında baştan ayağa bir yol üstlüğüne bürünmüş, ufarak bir silüet görerek hayret etti. Ayaklar üstlüğün altından görünüyordu ve bunlar bir kızın ayaklarıydı. Ptahmos yukarı baktı. Kukureta'nın sakladığı bir yüzde bir gülümseme belirdi. Bir gece önceki dansözdü. Ptahmos da Ramses'in muzi parmağına gülümsedi. En arkadaki hizmetkarın terkesine biner diye düşündü. Seçtiği atın soluna konmuş binek tahtasına çıkıyordu ki ardında kısa ve boğuk bir tartışma dikkatini çekti. Başını çevirdi. Bir genç kız kendisine sertlikle iten ikinci hizmetkarın elinden kurtulmaya çalışıyordu. ''Ne oluyor?'' diye sordu Ptahmos. Kıza baktı. Yoksul giyimli, gümrah, kıvırcık saçları kızıla çalan genç çok genç bir kızdı. Yüzü Ptahmos'a hiç yabancı gelmemişti. Kız hemen de vahşi bir silkinişle genç adama seslendi. ''Sen Ptahmos musun?'' ''Evet.'' Yüzünde bir anda acı bir isyan ifadesi belirdi. ''Baban öldü.'' ''Babam mı?'' ''Amram.'' dedi kız. Ve acılar ve acı dolu çığlıklarla kısılmış, çatallaşmış sesiyle ekledi. ''Apiru Amram.'' Dünya dönmeye başladı birden. Hızlı, çok hızlı, çılgın bir topaç gibi. ''Sen kimsin?'' diye sordu Ptahmos. ''Senin kız kardeşinim. Kız kardeşin Miriam.'' Kızı hiç kimseye emanet edemezdi. Mızraklı süvariler ile hizmetkarlar onu bekliyordu. Aşağı Mısır onu bekliyordu. Kralın emirleri onu bekliyordu. Başını eğdi, ata tırmandı. Ağzı birden bir çöl gibi kupkuru olmuştu. Kız aşağıdan yukarı ona bakıyordu. ''Bir ay sonra geleceğim.'' dedi utançla. Kız bakışlarıyla izledi onu. Ptahmos atını dört nala sürerek saray kapısından çıktı. Üçüncü ayrım sonu, sayfa 65.